Ayrım 16. Şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 177. Aoi. Üzerlerinde abonoz ve aka ağaçtan yapılma gösterişli satranç tahtaların durduğu yan yana dizili masalar arasında gezinirken tek tek her masaya alıcı bakışlarla göz atıyor Jamie. Oyun tahtalarının hemen yanı başındaki sehpalarda hamlesini bekleyen temkinli ellerin arada bir uzandığı, çoğun üstüne dumanı tüten çeşitli içeceklerle dolu geniş kutlu iri kupalar bulunuyor. Zaman zaman dudaklara götürülüp bir yudum bile alınmadan gerisin geri yerine konan kupalar, sahiplerinin hamlesine kilitlenmiş dalgınlığını söylüyor bakan gözlere. Bu tanıdık dalgınlar gülümsüyor Jamie'ın. Bunca kapılıp gitmenin çekirdeğindeki tutkuyu tanıyor. Satranca gönül veren zihinlerin tutkusu bu. Üzerinde bulunduğu sokağın neredeyse yarısını kaplayacak kadar derinlemesine uzayıp giden kahvenin, biri sokağa diğeri avluya bakan iki yanındaki geniş, yüksek ve sivri kemerli pencerelerinden içeri vuran gür ışıkta, buraya önceki gelişlerinden tanıdığı bildiği aşina bir yüz arıyor. Başları önde, ellerini çenelerine yaslamış, kiminde çatılmış kaşlar, kiminde derinleşen alın çizgileri biçiminde ifadesini bulan, birkaç hamle sonrasının olasılık hesaplarına kilitlenmiş düşünceli halleri ise nerede olursanız olun hemen tanıyacağınız satranç oyuncuların arasında dikkatli adımlarla dolaşıyor. Ortalığa satranç kahvelerinin bilinen meşhum sessizliği çökmüş. Genel olarak diğer oyun kahvelerinde pek görülmeyen bir sessizlik çeşidi bu. Çünkü Jamie'nin da iyi bildiği gibi satranç oyuncularının zihnin derinliklerine çekilen kendilerine özgü gizemli bir suskunlukları var. Hatta gündelik yaşamlarında rastgele anlardaki suskunlukları bile sıradan bir dalgınlıktan çok gizem barındıran bu satranç sessizliğinden beslenir. İki yandan vuran gür ışığın havadaki en küçük toz zerresini bile görünür kıldı bu tozanlı, bulutsu aydınlıkta çeşitli yaş gruplarından insanların oturduğu masalardaki dalgın yüzler, kendine kapanmış hamlelerin bir sonraki bilinmezine kilitlenmiş bir dikkatle harelenip bir süre sonra birbirine benzemeye başlıyor. Şimdi yalnızca oynadıkları oyunun kurallarıyla biçimlenen varlıkları, içinde bulundukları anı dışarıdan bakan gözlere bir sır derinliğiyle anlamlandırıyor. Bunca yıldır yaşamın hamleleriyle oyunun hamleleri arasında bir ilişki olduğu varsayımıyla kurulup dağılan hikayelerin içinden bir de kendileri geçmek isteyen toy heveslilerle yaşamın bütün oyunları boşa çıkardığını bilen yaşam kurduğu olmuş orta yaşlar arasındaki fark her yerde olduğu gibi burada da ilk bakışta ayırt edilebiliyor. Bir kaplanın gururunu söyleyen çapraz adımlarla masaları arşınlayan Jamie'ın bu düşünceler içine dolaşıp iyi bir parti için bir eş, dişine göre bir av aramayı sürdürüyor. Jamie'ın ve artık resmi yardımcısı sayılan Pep Keomok, Aoi'yi vardıktan güvenlik merkezinde geçirdikleri birkaç zorunlu ve sıkıcı saatten sonra Jamie'ın bir an önce Pep Mok'tan kurtulup zihnini boşaltmak için soluğu buranın ünlü satranç kahvelerinin birinde almak istemişti. Yolu hangi şehre düşerse düşsün, mutlaka bir iki parti çevirebileceği bir oyun kahvesi bulup orada vakit geçirmeyi severdi. Şimdi kahvenin ortalık yerinde gezinip dişine uygun bir rakip ararken önünden geçtiği masalardaki oyuncuların bir hamle sonrasına ilişkin zihinlerinden geçen ışığı yakalıyor. Bazen de başını aniden kaldıran birinin gözlerindeki o bildik ışığa kendisi yakalanıyor. Ancak oyun kahvelerinde rastlanan av tadındaki bu anları seviyor. Böyle anlarda göz göze gelenlerin yüzü çoğu kez ne anlama geldiğini kendilerini de bilmedikleri bir gülümsemeyle aydınlanıyor. Nihayet eski bir tanışını bulup kapağında ilk parti henüz bitirmemişti ki kurtulduğunu sandığı Pepomok olanca gövdesi de yanı başında bitiveriyor Jamie'nin. Bu kez satranca ilişkin bitmek tükenmek bilmeyen sorular sormaktan Jamie'nin azıcık sert çıkan uyarılarıyla vazgeçmiş olsa da masadaki gereksiz varlığıyla Jamie'nin canını sıkmayı sürdürüyor. Onun amacını anlamıştı Jamie. Pepomok bir kent sonrasına kadar eşlik edecek yakın mesafe yol polisi olmayı değil, Jamie'nin ta Adragan'da bu soruşturmanın kalbine uzanan o uzun yolu paylaşmak istiyordu. Davayı kesin sonuca götürmesi olası görünen bu yolculuktaki her hamlenin içinde etkin olarak yer almayı hayal ediyor ve bu niyetle sürekli kendini Jamie'ni beğendirmeye, sevdirmeye çalışıyordu. Fazladan her gayret gösterisinde olduğu gibi bütün numaralarının geri teptiğini, bu beyhude çabaların Jamie'nin keyfini kaçırmaktan başka bir şey yaramadığını fark edemiyordu. Jamie, "Jokisi diye bir şey duydun mu Pep Mok?" diye sordu. Pep Komak Boş gözlerle başını Ken'a salladı. Jacuzzi esterize edilmiş bir dövüş sanatıdır dedi. Mutlaka bilmen, izlemen gerek. Biliyorsun Aoi bir oyunlar kentidir. Şimdi mutlaka bir jacuzzi gösterisine git, bilgilen, hatta bizzat katılarak uzun yolda bize gereken birkaç numara öğreniver. Önce Jamie'nin şaka yaptığını sanan Pep Komok, işin hiç de öyle olmadığını anlayınca oturduğu yerden kalkmasını gerektiren her durumda gösterdiği hoşnutsuzluk ifadesiyle doğruluk jacuzzi gösterilerinin yapıldığı söylenen oyun çadırlarına yollanıyor. Giderken anlamadığı bir nedenle oradan uzaklaştırmış olduğunu düşünüyor. Jacuzzi öğrenip ne yapacak? O bir atlı polis, bir dövüş ustası değil. Jamie'nin düpedüz başından savmıştı onu. Anlaşılan Jamie'nin kendisinden uzak tutmak için başvurduğu bütün bu huysuzluklara çaresiz bir süre daha katlanacaktı. Başka türlü Ojagen'de gidemeyeceği açıktı çünkü. Jamie'nin kendisini sevmemekteki inadını kıracak bir yol bulmalıydı. Bunun jacuzzi öğrenmek olmadığını biliyordu. Üstelik düşünerek bulunacak bir şey de değildi. Kader bunu bir fırsat olarak karşısına çıkarsın istiyordu. Üst üste aldığı iki parti Jamie'nin keyfini yerine getirmiş. Sandalyesinden kalkmadan kendisine keyif niyetine bir kupa daha ruvaş çayı söylemişti. Rakibinin üçüncü parti önerisini geri çevirdi. Kimseyi üç kez üzmek istemem dedi. Rakibi bu ince alaydan hiç hoşlanmadığı halde olgunlukla gülümsüyormuş gibi yaptı. Aslında tekli rakamlar Jamie'nin şans şarkı için iyi değildi. Oyunu kazanırsa dörde tamamlamak ister. Kaybederse iki birlik bir sonuç içinde bir noksanlık duygusu uyandırarak onu tedirgin eder. Ne de olsa çarkını döndüren sayıların tılsımlı haresiydi. Masadan kalkıp uyuşmuş bacaklarını sağa sola doğru bir iki hareketle esnettikten sonra konuk evine yollanmak üzere sokağa çıktı. Satranç kahvesinden çıktıktan sonra şehrin içinde şöyle bir dolaşmak, yolları, meydanları, kanalları dolduran kalabalığın neşesinden payını almak istedi Jamie. Satrancın insanı zihnin labirentlerine çeken sisli hesap oyunlarından sonra sokakların gürültüsü iyi gelecekti ona. Önceki gelişlerinden de biliyordu, anakaranın en renkli, en ışıklı, en çılgın kenti diye bilinen Aoi'nin sokakları her zaman taşkın insanlarla dolu olup yaşam burada her an doğaçlama bir gösteri gibi akardı. Geçirdiği onca kaygılı günden sonra Jamie'nin bugünün kendisi için mutlu bir gün olmasını kararlaştırmıştı. Başkalaşım kayaçlarının bol bulunduğu bir bölgede kurulduğu için belirsiz güçler tarafından yönetildiğine, tekin olmadığına inanılan bu gizemli kent hakkında sayısız efsane vardı. Aslında burası bir oyunlar kentiydi. Binlerce yıldır büyü, ayin, tören, oyun ile iç içe geçmiş tılsımlı bir gösteri tarihinden geliyordu. Konularına ya da temalarına göre yılın çeşitli mevsimlerinde düzenlenen farklı şenlikler nedeniyle her yıl anakaranın dört bir yanından binlerce gezmen gelirdi buraya. Kent ahalisinin geçim kaynağı büyük ölçüde bu oyunlar ve şenliklerdi. Ayrıca cambazlar, hokkabazlar, dansçılar, gözbağcılar, ateş yutanlar, dövüş sanatçıları, kılıç kama oyuncuları, kuklacılar, ip toplayıcıları, hünerbazlar, akrobatlar, ışık bükücüleri, gölge oyuncuları, sessizliği biçimlendirenler, zaman katlayıcıları, su dansçıları, göçebe oyuncular, mevsim hasatçıları, yağmurcular, bahçe büyücüleri, yıl yeniicileri gibi çok çeşitli oyun dallarında oyuncu eğitip yetiştiren oyun, hüner ve tılsım okulları var. Bu okulların belki de en eskisi, hepsinin atası sayılan ve eskisi kadar rağbet görmeyen sır okullarıydı. Yaşamın, insanın, anakaranın sırlarına ermenin yollarını araştırdı burada. Bir zamanlar köy köy dolaşıp gezen ve insanların sırlarını toplayan Udberalı sır toplayıcılardan yolu Aoi'ye düşenler kurmuş bu okulları. Jamie'in Kohragent'te Okan Yus'un evindeki gece sır, şifre, gizem üzerine konuştuklarını sanki her şeyin üzerine çok zaman geçmiş gibi bir duyguyla hatırladı. Birden az ileride kentin orta meydanına kurulmakta olan buhar topuyla çalışan mekanik araçlar, kaldıraçlar, taşıma halatları, akslar, eş ağırlıklar dikkatini çekiyor Jamie'nin. Belli ki akşama bir gösteri hazırlanıyor burada. Gördüğü bu mekanik düzen marangozu hatırlatıyor ona. Bütün bunları aslında onun görmesi gerektiğini düşünüp hayıflanıyor ama o gezip dolaşmayı sevmeyen Edna Barry'den burnunu dışarı çıkarmayan biri. Birden karnının acıktığını hissediyor. Köşe başındaki satıcıdan yaban mersini bademli kekle böğürtlen şerbeti alıyor. Bu sırada önden geçip giden alımlı kadınlar azıcık başka gözle bakıyor. Birçok kişiye göre Aoi, anakaranın birçok yerinde yaşayan oyuncuların topluluklarının başkenti sayılırdı. Kentin yerli halkının yanı sıra başka yerlerden de eğitim amacıyla Aoi'ye gelip gidenler, bazen yerleşip kalanlar olduğunu biliyor Jamin. Burada sıkı bir eğitimden geçerek yetişen oyuncuların bir bölümü, sonra da anakaranın dört bir yanına dağılır, çeşitli bölgelerdeki oyun evrelerinden çağrılar alır. Gezici topluluklar, kumpanyalarla mevsimine göre değişen farklı yöreleri kapsayan uzun turneleri çıkarlardı. Bu turnelerin her biri kendi başına bir maceraydı. Yıllar önce ilgi duyduğu oyuncu bir kadını bu turneler nedeniyle kaybettiği geliyor aklına Jamin'in. Farklı hünerlerin, marifetlerin, güçlerin ve yeteneklerin sergilendiği bu rengarenk gösterilerin yanı sıra ağırbaşlı şiirsel metinlerin sahnelendiği gösterişli, görkemli tiyatro oyunları ya da gülmelik dedikleri hafif eğlenceli şaka oyunları da kentin gösteri dağarcığının vazgeçilmezleri arasındaydı. Anakara'nın genç nüfusu en kalabalık kentlerinden biri olan Aoi'de her gün bir karnaval gibi yaşanıyor. Herhangi bir cemaate kabul edilmek için gereken ant içme törenlerinden geçmek ya da özel cübbeler giymek gerekmiyor burada. Yaşamak sadece yaşıyor olmak bile oyuna katılmak demek. Aoi'de herkes hem birey olarak bir kimseydi hem de istediği an herhangi bir toplumun parçası olup bir aidat kazanabilir. Burada iseniz de hiç kimse olamazdınız. İnsanın en çok haz alma hakkını kışkırtıyordu aynı oyunları. Yer küre tanıdık bildik halinden çıkıyor. Sürprizlerle rastlantıların kendiliğinden her an her şeyi değiştirebileceği çılgın bir karnavala dönüştürüyordu tüm bir yaşamı. Kısacası Aoi hayatımızdaki rastlantı ve haz payını kutsayan bir kentti. Belki de bu yüzden hep genç kalmış bir kentti. En genç kent. Ayrıca Jamin'a göre anakaranın en güzel kadınları burada yaşıyordu. Ahalisinin en büyük özelliği kendilerini farklı anlayışta giyim tarzları, renkler, çizgiler, işaretler, takılarla ifade etmedeki gözü pekliliğiydi. Neredeyse kimse kimseye benzemiyordu burada. Herkes ne isterse onu giyer, onu takardı. Jamin tam da bu konuyla ilgili düşüncelere dalmış yürürken ellerinde yelpazeler, parıldaklar, şimşir toplar, sihirbaz deneklerini andıran çubuklar tutan, kimi yüzlerine örümcek ağını andıran peçeler takmış, kimi tenlerini kandıran tozu serpmiş ya da ganası bir giyim çeşidi içindeki kızlar, erkekler hızla geçip gidiyorlar yanından. Kimin kızı, kimin erkek olduğu bile ilk bakışta anlaşılmıyor. Anakaranın başka hiçbir yerini buradaki renkli insan görüntülerine, hayal gücünün sırlarına yolculuk edilen türlü çeşitli çılgınlıklara rastlanmaz. Bu nedenle kapıları, pencereleri, kendi gizli kilitli sır okullarından kalma, asık suratlı eski binaların önünden geçerken bile Aydın tam bir çeşitli çılgınlık ve rahatlık kenti olduğunu bir kez daha anlarsınız. Kentin bu çok renkli karmaşasının Aude'deki güvenlik görevlerinin işlerine hayli zorlaştırdığını düşünerek bir tür ödeşme duygusuyla talihine gülümsedi Jamin. Yalnızca insanların değil, sokaklar, yapılar, meydanlar, köprüler, taklar, dev çadırların da kentin bu zengin ve gösterişli süsleme çılgınlığından payını aldığı belli. Duvar resimleri, balkon süslemeleri, payandalar, kemerli alınlıklar, sarmaşıklarla kaplı teraslar, sivri yuvarlak kubbeli ya da düz çatılar, pul pul kurşun kaplı kuleler, dev sütunlar, heykeller, dikili taşlar, çeşmeler, balkondan balkona gerilen ipleri asılı çeşitli bayraklar, flamalar, rengarenk balonlar, kağıt fenerler, hepsi dev bir sokak gösterisinin parçası burada. Koca kent hemen her mevsim panayır alanı sanki. Bu nedenle Jamin biliyor ki Aoi'de insan günün herhangi bir saatinde sokakta rastlana giriyorken karşısına çıkan birinin herhangi bir sokak gösterisinin parçası mı, yoksa sahiden yalnızca yoldan geçen biri mi olduğunu anlamaz bile. Her an hiçbir haberiniz olmayan bu oyuna katılacakmış ya da zaten bir süredir onun bir parçasıymışsınız gibi, siz de biliyormuşsunuz gibi avlanmış hissedersiniz kendinizi. Kent süpedir bir açık sahne olun. Ayrıca isteseniz de yaşamak üzemezsiniz çünkü o her an sizi yeni bir oyuna çağırabilir. Her seferinde bu kenti ilk kez görmüş gibi aynı şaşkınlıkla yüzüne yayılmış, toparlayamadığı bir tebessümle seyrediyor çevresini. Jamin, adımları birçok yolun kesiştiği göbeği sekizgen kesimli geniş bir meydana çıkarıyor onu. Başını kaldırıp yukarı baktığında çatısı düz yüksek binaları birbirine bağlayan köprülerden kentin dev flamasının sallandığını görüyor. Gökyüzü köprüleri denen üstü açık ya da kapalı bu köprülerin üzerinden bazen çaprasındaki iki binayı birbirine bağlayan bir ikinci köprü de geçebiliyor. İnsanlar sokağa inmeden bir binadan diğerine bu hava köprülerinden geçerek girebiliyorlar. Geçmişte kentin filaması ile ilgili söylentileri hatırlıyor Jamie. Halkın kentin ruhunu temsil ettiğine inandığı kayın ağacı yaprağı yer alır filamada. Jamie bu düşüncelere dalmış giderken yan yollardan birinde kaybolduğunu fark ediyor birden. Az sonra kendisini kentin doğu yakasına yakın küçük meydanlardan birinde buluyor. Meydanı çevreleyen sütunlara, köşe binaların, duvarlarına asılmış gösteriş şiir bayraklarına bakıyor. Usta bileklerin hattından çıkmış harflere yazılmış bu şiirlerden birkaçının Dehamer'e ait olduğunu görünce içi parlıyor ansızın. Anakaranın bir yerine mutlaka karşısına çıkacağı nicedir hazırlıklı olduğu Dehamer'in şiirini durup bambaşka gözlerle okuyor şimdi. Oyunlar kenti Aoi'nin havasına silmiş tılsımın gözlerine oyun edip edemeyeceğini sınarcasına okumaya çalışıyor. Dehamer'in şiirlerini bu şiirlerde katili kışkırtan bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Öldürülen diğer şairlerin şiirlerini de bu gözle okuduğunu ama ipucu yerine geçebilecek herhangi bir şey bulamadığını düşünüyor. Şiir okumak bütün olasılıkları hesap etmek değil midir diye geçiriyor içinden, ben de bunu yapıyorum. Katili harekete geçiren şeyin yazılan şiirlerle bir ilgisi olmadığı konusundaki kanısı bir kez daha güçlenmiş oluyor. Yüksek binaların altındaki geniş kavisli kemerin kuytu serinliğinden geçip yeniden güneşe bakıyor. Soğan kubbeli kent yönetim binalarının firuze rengi mozaikleri günün bu saatini gökyüzüne başka bir mavilikle yansıyor. Kentin içinden geçen su kanalları boyunca yürüyor bir süre. Kanalda kanolar, irili ufaklı kayıklar, sevimli sandallar, göz okşayan devinimlerle bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Eski zaman sultanları gibi giyinmiş iri yarı biri, saltanat süsleri ve armalarıyla donatılmış saltanat kayının ipek seyabanından dışarı uzattığı elini sulara daldırıp çıkarıyor. Kanal boyunda gezip dolaşanları, hükmetmeyi bilenlerin vakalarıyla selamlıyor. Herkes bulunduğu mekanı kendi gösteri alanı haline getirip, kendi zamanını kurup, başkalarının gözlerine kendi hayallerini oynuyor. Kanalların iki yanı birbirine bağlayan kemeri yüksek kavisli gösteriş köprülerden birinin üzerine durup bir süre aşağıda akıp giden firuze renkli suyu, her biri farklı süslerle donatılmış sandalların bir renk ve hareket cümbüşünü uyuşturup dalgınlaştırdığını gözlerle seyrediyor. Kendisini her şeyin dışında ve bütün sorunlardan uzakta gibi hissediyor şu an. Kısa bir süre içinde olsa oyun bahçesindeki çocuğun saf, masum, sorumsuz, her şeyden azade dalgınlığına gömülüyor. Bu kısa mola iyi geliyor ona. Her ne kadar hayatla oyun arasındaki ayrımın hiçbir anlamının olmadığı ayda pek mümkün değilmiş gibi görünse de bu büyük oyun parkından çıkıp artık hayata geri dönebilecekmiş gibi hissediyor kendini. Biliyor ki o, şu an kendisini adeta bir rüyanın içinde geziyormuş gibi hoşnut hissederken bir yerlerde birileri şairleri öldürüyor. Konuk evine döndüğünde çiriş dokulu kemik rengi şık bir zarf içinde süslü bir davetiye bekliyor Jamie'nin. Bu davetiye akşamki bir oyun gösterisi için. Öncesinde Aoi kenti oyun evleri sorumlusu ve Aoi Şenlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Dain'le bir görüşme yapacaktı. Dain aynı zamanda ünlü bir oyuncuydu. Onu geçmiş yıllardan birkaç oyunda seyretmişliği vardı Jamie'nin. Gözünü iktidar hırsı bürümüş tutkulu imparatorları, kıskançlık cinayetleri işleyen kocaları, haris aşıkları, kana susamış savaşçıları başarıyla canlandırdığı bazı oyuncuları anımsıyor onu. Az sonra kapıya akşam için bana ihtiyacınız var mı diye sormaya gelen Pep Comacon, bu bir gözünün morarmış diğerisi şişmiş olması, onun bugün Jamie'nin satranç kahvesine ettiği sözleri fazla ciddiye alıp Josie'yi gösterisini izlemekte yetinmemiş olduğunu gösteriyor. Kendisini Jamie'ni sevdirmekte fazlasıyla kararlı olduğu belli. Jacuzzi oyunundaki başarısızın yüzünden okunduğunu bilgisiyle boynunu hafifçe mahcup, biraz ezik göbeğin üzerinden kavuşturduğu elleriyle azıcık mahcup eğiyor. Birden Jamie'nin adamın bu saf haline acıyor. Pep Mok farkında olmadan kendisini asla akıl edemeyeceği bir şey sayesinde Jamie'nin kalbinin kapısını aralamayı becermiş olduğunu fark etmiyor. Jamie'nin ancak merhamet duygusunu sevecenlik olabilir. Akşam için sana ihtiyacım yok ama rüya terbiyecilerinin bulunduğu sağlık kuruna gidip yarın için alınmış randevumuzu onaylatırsan sevinirim diyor. Yurdun yöneticisi Kuyu Hera ile mutlaka görüşmem gerekiyor. Bunun davayla ne gibi bir ilgisi olduğunu anlamayan Pep Comac, Bunun yüzündeki ifadeden Jamie'nin aklından geçenleri hiçbir zaman bilemeyeceği okunuyor. Jamie'nin ise yüzündeki her anlama gelebilecek belirsiz gülümsemeyi hınzırca bir süre askıda tutuyor. 16. ayrımın sonu, sayfa 185.